Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanıklı sizlerin karşısındayız. Yine bugün mutlu evliliklerle ilgili konuşmaya çalışacağız. Mutlu evliliklerin nasılını konuşmaya çalışacağız. Tabii bunların içerisinde bazen mutsuz evlilikleri de konuşuyor oluyoruz. Her ikisini birlikte görmeye çalışıyoruz, beraber bakmaya çalışıyoruz ve siz kıymetli dinleyenlere bazı zaman zaman tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz. Evet hocam, tabii evliliklerde siz hem eş terapileriyle çalışıyorsunuz, kliniğimizi beraber anlamaya çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tabii hep sorun alanlarını dinliyoruz kişilerden. Ki hani neyi değiştirelim? Çünkü bize geliş nedenleri genelde yaşadıkları sorunlar üzerinden. Ama fark ettiğimiz bir şey, terapistlerin de aslında fark ettiği ve vurguladığı şey, sadece sorun alanlarına bakmak, kötü taraflara bakmak aslında bize çok yol kat ettirmiyor. Başka nelere dikkat ediyoruz? Yani aslında evliliklerin güçlü taraflarına da bakmalı mıyız? Özellikle terapilerde ve günlük hayatta. Ve bunları nasıl görebiliriz? Biraz da onu konuşalım istiyorum başta.
Feyzullah, herhangi bir şeyi anlamak istiyorsak sadece negatif olanı değil, o alanın pozitif olanına da bakmalıyız. Sadece eşlerde değil, genel olarak da. Mesela insanlar neleri de hata yapar, insanlar neleri iyi yapar sorusunu beraber sormalıyız. Sadece diyelim ki rahatsızlığı olan insanlara bakmamalıyız, aynı zamanda başarılı olan insanlara bakmalıyız. Sadece negatif tarafa bakmış olmak olup biteni anlamamızı zorlaştırıyor. Bu evlilik terapilerinde de böyle, evlilikleri anlamak da içinde böyle. O yüzden de mutlu evlilik araştırmasını yapmamızın gerekçesi de buydu. Çünkü terapi ortamında biz negatif olanları, sorun olanları zaten görüyoruz. Bir de mutlu olanları da bakarsak ortalama daha iyi bir fikir verebiliriz. Şimdi aslında evliliklerde bir böyle evlilikleri mutlu evlilikler, mutsuz evlilikler gibi ayırmak bir yandan öyle de, bir yandan da aslında evliliklere baktığımız zaman belli parametrelerde evliliklerin güçlü tarafları var, o evliliğin iyi giden tarafları var, bir de sorun olan tarafları var. Yani genel olarak mutlu evliliklere, mutsuz evliliklere bakmak kadar bir de herhangi bir evlilikte bu evliliği bireysel olarak inceleyip bu evliliğin iyi veya güçlü veya zayıf tarafı nedir diye bakmak da gerekiyor.
Evet, mutlu bile olsa bir evlilik, onun içerisinde de mutlaka sorun alanları var. Zaten onlar da öyle söylüyor.
Veya terapiye gelmiş bir çift düşünün. Bu evliliğin içinde iyi yaptıkları şey ne? Güçlü olan şey ne? Şimdiye kadar işe yarayan şey ne? Birbirlerini zaman zaman tutan şey ne? Ona da bakmak gerekiyor. Hatta o ne yapmışlar da ne olmuş da o pozitif alan var olmuş. Bu pozitif alan diğer tarafları nasıl etkilemiş? Negatif alan bu pozitif tarafı ne kadar etkilemiş? Birey düzeyinde buna da bakmak lazım. Çünkü evlilikte sorun olsa bile bazı özellikler açısından eşler birbirlerini gerçekten de tutabilir. Mesela diyelim ki bir çift düşünün. Kolay kavga ediyorlar. İkisi de öfkeli kişiler. İkisinde de kıskançlık var. Zaman zaman kıskançlık krizleri yaşıyorlar. Zaman zaman kavga ediyorlar ama aralarında tutku ve beğeni de var. Kavga ettikten bir müddet sonra birbirlerine yöneliyorlar ve birbirleriyle güzel vakit geçiriyorlar. Aslında baktığında bir kavga var, bir küsme var, bir güçlü duygular var. Ama aynı zamanda güçlü pozitif duygular, tutku ve beğeni de var aralarında ve bunu devam ettirebiliyorlar. Şimdi bu da bu ilişkinin, bu evliliğin pozitif tarafı.
Evet, yani o güçlü kavga ve küslükten sonra, hatta kıskançlık duygusundan sonra var olan beğenileri, birbirine olan olumlu bakışları, aslında temeldeki o sevgileri, tutkuları çabuk o şeyden çıkmalarını sağlıyor yani. Evet.
Eğer çıkamazsa, hani bu şu anlama gelmiyor. Birbirini seven, tutkusu olan herkes iyi kalabilir anlamına gelmiyor. Çünkü eğer oradan çıkmalarına müsaade etmezse bu hal yutabilir orayı. Şimdi mesela diyelim ki tersinden bir çift örneği vereyim, hayali bir örnek çizeyim. Diyelim ki bir çift düşünün, oldukça iyi geçiniyorlar. Birbirlerine bakışları olumlu. Birbirlerinin kadın erkek olmasını hoş buluyorlar. Birbirlerinin anneliğini, babalığını hoş buluyorlar. Birbirlerinin diyelim ki gündelik hayattaki işleri yönetmesini hoş buluyorlar. Birbirleriyle diyelim ki güzel vakit geçiriyorlar. Ama cinsellikleri kötü. Yani bunun çeşitli nedenleri olabilir. Diyelim ki ikisinden birinin cinsel arzu düzeyi spektrumun bir ucunda olabilecek kadar az olabilir. Birinin bir erken boşalması olabilir, bir rahatsızlık hali olabilir. Mesela cinsellik bir sürü alanda aslında oldukça iyiler. Ama cinsellik alanında yeterli değil.
Ya bu gitgide büyüyerek bu sorun diğer o pozitif alanları...
İkisi de mümkün aslında Feyzullah. Mazi çiftler bir hayat felsefesi geliştirip her şeye rağmen diyelim ki işte eşlerinin iyi insan olmasına, güzel çocukları olmasına, hayatlarının güvende olmalarına, eşini sevmesine dayanıp cinsellikle ilgili tatmini bulmamasına rağmen bunu kontrol etme çabasına girip zaman zaman rahatsız olsa bile bir şekilde bunu yönetmeyi becerebilir. Her zaman yutmuyor. Yani hep olasılıklı düşünmemiz gerekiyor. Ama bazen bu hal o kadar bir şikayete ve soruna sebep oluyor ki diyelim ki bir tarafında cinsel arzusu güçlü ve istekli olsun. O doyurulmamış cinsel arzuyu da yorumlasın başka bir, niye böyle diye yorumlasın, dert edinsin. Bu ilişkiyi yutabilecek kadar büyük bir alana gelebilir. İki ihtimal de aslında mümkündür. Bir çift bunu tutabilir veya bu ilişkinin diğer pozitif alanlarını bozabilecek hale de gelebilir. O yüzden eşlerin kendi ilişkilerine bakarken hani bir bütüncül değerlendirme var. Toplamda iyi, olumlu spektrumun neresinde? Aslında bir daha ince detayda boyut olarak evliliğin hangi boyutlarında ne kadar iyiler, ne kadar sorunları var, ona bakması lazım.
Evet hocam, bir de biz tabii şey de var ya, yani bazen uzmanların, psikologların televizyonlarda şeyde de olsun, terapilerde de olsun, tabii alışkanlık, hastalıklar, rahatsızlıklar hep böyle odaklanmaktan, biz de hani çok negatife odaklanmaya alışkınız galiba yıllar içerisinde. Gerçi son yıllarda bu terapi ekolleri vesaire de bunu söylüyor zaten ama bizim de böyle bir alışkanlığımız var galiba. Kötü alışkanlığımız, negatife odaklanmak gibi.
Terapistler belki de negatif göre göre sırf negatifi düzeltmeye çalışıyorlar. Pozitif psikoterapi bize bir şeyi daha iyi hale getirebilmek için kişinin, çiftin pozitif taraflarına odaklanıp o pozitif tarafı nasıl yaptıklarını bakıp o pozitif tarafı daha da belki güçlendirip yayılmasını sağlamak. Aslında daha dengeli bakış daha iyi bir fikir. Yani sadece negatife, sadece pozitife odaklanmak yerine ikisini birden görmek ve ikisini birden ele almak, ikisini birden odaklanmak. Çünkü sırf pozitif şey negatif olanı, sorunu görmemezden geliyor. Ya dönebilir. Veya işte negatif olan kişilerin pozitif taraflarını görmeyip negatifi neyle düzelteceksin? O araçtan mahrum olmaya sebep olabilir. O yüzden aslında gerçekçi olup hani hem güçlü taraflarını hem zayıf taraflarını eş zamanlı olarak bakmak. Hani bu şirketlerde SWOT analizi denen bir şey vardır. Şirket için bu organizasyonun veya güçlü tarafı, zayıf tarafları, fırsatı, tehdidi nedir diye.
Evet.
Aslında kişiler evliliklerin de bir SWOT analizi yapılabilir. Bu evliliğin güçlü tarafları ne? Zayıf tarafları ne? Fırsatları ne? Ne imkanlar getiriyor? Ne türden riskler altında? Bunun değerlendirilmesi yapılabilir.
Yapılıp değil mi? Belki her çiftin önüne koyulabilir. Artık ben de şeyleri de sık sık yapıyorum şey açısından. Bakın sizde işte güçlü taraflar şöyle, zayıf da. O güçlü tarafları duymak da onlara aslında iyi geliyor insanlara. Biz de onu evet, hani görüp ortaya çıkarmak, bulup çıkarmak istiyoruz. Beraber göstermek istiyoruz. Bence oldukça önemli bir mesele bu da. Evet hocam, şimdi hazır bu pozitif taraflara bakmışken tabii terapilerde, belki sizin klinik çalışmalarınızda da ortaya çıkan bir mesele vardı. Yani eşlerini iyileştiren eşlerin hikayeleri diye bir yazınız vardı, hatırlıyorum. Yani aslında birbirine merhem olan eşler.
Evet.
Bu da klinik çalışmalarınızda da çok rastladığınız bir şey. Hem oradan hem bu mutlu evlilik araştırmasından ortaya çıkan. Tabii literatürde de böyle bir şey var. Biraz bu konuda da yani birbirine bu anlamda destek olan, evet, ya da iyileştiren mi diyelim, merhem olan eşler.
Evet.
Hangi alanlarda?
Şimdi
nasıl?
Şey hikayesi biliniyor. Eşlerin birbirlerini hasta etmesi.
Evet.
Hani sen beni hasta ettin.
Saçımı beyazlattın.
Saçımı beyazlattın. Döktün. Saçımı döktün. Senle beni yaşlattın. Yaşlandırdın. Yani senin derdin ve sorunun vardı. Bu halini seninle beraber yaşamak bana kötü geldi. Beni de kendi girdabına çektin. Acılarını bana yansıttın. Halini benim halim yaptın. Senle yaşaya yaşaya işte içe kapandım, insanlardan uzaklaştım, keyif almaz hale geldim. Bana dert getirdin. Doğru mudur? Doğru olabilir. Yani böyle insanlar, öyle ilişkiler var mıdır? Olabilir. Yani ilişkileri biz çift taraflı görme eğiliminde olsak bile böyle bir şey mümkündür. Fakat tersinin hikayeleri de var. Yani eşlerine merhem olan, eşlerinin açığını kapatan, eşlerin yarasını tedavi eden, gören, bir eş ilişkisinin sorumluluğu bu değildir. Birini alayım da tedavi edeyim değildir. Evlenmeden önce böyle bir şey, pek öyle bir şey önermiyoruz. Yani buradan öyle bir sonuç çıkmasın. Çünkü diyelim ki evlilik öncesi gördüğünüz bir sorunu kaldıramayacağınızı düşündüğünüzde, evlilikte onun bir artacağını da hesaplayın. Kaldıramayacağınızı gördüğünüzde o evliliğe girmemek lazım.
Evet, bir kurtarıcı rolüne girmeyeceğiz.
Özeti çok güzel kavramı buldun. Kurtarıcı rolde bir evliliğe girmek olmaz. Yani acayip öfkeli birini ben evlenince sakin ederim. İşte ne bileyim, çalışmayan bir adama evlenirse çalışır. Ne bileyim, şiddet uygulayan birini evlenirse yumuşar, kibar olur demenin imkanı yok. Bunların bir iki kat artacağını varsaymak daha doğru. Buna katlanabilir miyim diye sormak lazım.
Evet.
Ben bunu satın alır mıyım? Ama bir yandan da şöyle hikayeler gerçekten de var. Mesela diyelim ki çocukluğu travmatik geçmiş bir kadın var. Hala o çocuklukta yaşadığı zorlukların şu anda da etkisi var. İnsan ilişkilerinde zorlanıyor. Başkalarına güven ilişkisi kurmakta zorlanıyor. Dış dünya onun için baş edilmesi zor bir şey. Ama evlendiği erkek oldukça pozitif biri. Halden anlıyor, sevdiğini tutuyor, bırakmıyor. Zor zamanları oluyor ama mesela erkek bırakmıyor eşini. Kadın sonuçta gerçekten de sevilebileceğini anlıyor. Şimdi bu enteresan bir şey. Ve anladığı zaman da iyileşmeye başlıyor. Yani eşimin, bunu kulaklarımla duydum. Eşimin sevgisi beni iyileştirdi.
Evet.
Şimdi bu enteresan bir mesele. Deneyimlerle oluşan şey büyük oranda deneyimlerle halloluyor. Diyelim ki çocukluğunuzda yeterince sevgi görmemişseniz, bir yandan bir sevgi açlığınız oluyor ama bir yandan da bunun karşılanmayacağını aslında inanıyorsunuz. Böyle bir dünyanın olmadığını düşünüyorsunuz.
Evet, yani sevgi alamadım ve bundan sonra da hiç alamayacağım.
Alamayacağım. Böyle bir şey de yok zaten. Hı hı. Yani kimse kimseyi böyle sevemez.
Evet.
Ama eğer buna, diyelim ki biz terapistler ne yapıyoruz? Ya bak, bütün herkes öyle değil. Sevebilen ve sevgi verebilen ve sevgi alabilen insanlar da var diye ona akli düzeyde, mantıksal düzeyde anlatıyoruz meseleyi. Bu bir düzeyde etki ediyor ama zihni düzeydeki bir bilme. Yaşantısal olmadığı süre içerisinde tam bir iyileşme aslında olmuyor. İdare eder hale geliyor kişi. Eğer gerçekten onu hayatta içinde seven, sevgide ısrar eden, bunu sahiden yaşar hale gelirse, ha şunu şöyle anlıyor o zaman, diyor ki ha demek ki insan, ben sevilebilirim. Beni sevecek gerçekten insan var. İnsanlar sevebilir, sevilebilir. Hem kendi deneyimini anlıyor, hem de buradan demek ki dünyada sevgi denen bir şey gerçekten Var.
Var.
Yani bu yaşantısal öğrenme dediğimiz şey galiba bir çok derinlerden gelen travmatik bir duygunun, bir halin düzelmesindeki en güçlü hal, yöntem. Yani terapistlerin verebileceği bir şey değil bu. Kişinin gerçek yaşamda ancak bulabileceği bir şey. Belki terapistler bunun, hani bunu inandırmaya, buna gidecek yolu açmaya, bu çünkü kaçarsa kişi, ilişkiden kaçarsa hiçbir zaman bulamayacak. Hı hı. Terapist ona
Önce bu farkındalığı oluşturması.
Farkındalık oluşturuyor.
Ben sevilecek biri değilim, sevilmeyen biriyim diye kimse gelmiyor genelde. De. Onu içeride fark ediyorlar biraz. Bu inancı, düşünceyi. Önce bunu bulup fark ettirip sonra üzerine gitme, bir şekilde bununla başa çıkma, güçlenme, güçlendirme, travmanın etkileriyle gelen şeyi düzeltmeye çalışıyorlar terapistler de şeyde. Ama dediğiniz gibi eğer yaşantısal bir şekilde bunu görürse, bunu yaşarsa iyileşme de aslında bir anlamda daha kolay oluyor çok şüphesiz.
Başka bir hikaye anlatayım Feyzullah. Bir gün bir hanımefendiyi dinlemiştim. Kızını getirdi. Hocam dedi, bu benim kızım dedi çok öfkeli dedi. Evlenecek, başına iş açacak. Bunun babası da böyleydi dedi. Nasıl babasıydı dedi. Babası da böyle, bu annen öfkelenirdi, bağırırdı, çağırırdı. Biz işte 40 yıllık evliyiz. Ben onu adam ettim dedi. Biraz iddialı bir cümle ama gülerek söylüyor. Nasıl yaptın dedi. Öfkelendi, şey yaptı. Ben dedi, öfkesini gördüm dedi, azdırmadım. Sakinleşmesini bekledim. Sonra tatlı tatlı konuştum. Başka şeyler, arada iyi zamanları, o iyi zamanlarda, öfkelenmediği zamanları da ilişkiyi çok güzel hale getirdim. O öfkende olmasa işte böyle adamsın sen falan dedim şeye. Yavaş yavaş eşimin yıllar içinde öfkesi azaldı. Çok şimdi hiç sorun olmayacak neredeyse düzeye geldi. Yani biz böyle öfkelenecek zaman olduğu zaman bana bakar böyle. Ondan sonra hafif bir kıkırdar biter. Gerçek bir öykü.
Evet.
Bu kız babasına çekmiş. Korkuyorum hani kaderine benim gibi bir şey olmazsa başı belaya girer.
Evet.
Bayağı bilge bir kadın.
Evet.
Görmüş hani bu insanların şuradan bunu çıkarmıyoruz. Yani insanların öfkesini kontrol etmek birinci derece kendilerinin sorumludur. Erkek açısından baksak muhtemelen yapısal bir mizaç özelliği ki çocuğa da geçmiş. Eşe cevap vermiş. Hani vermeyebilirdi de. Erkeğin başarısı şeyi, sorumluluğu orada birinci derecede kadın hatırlatmış ama erkek de onu görmüş. Adım adım aslında bir gerçek hayat içerisinde bir öfke kontrolü kazanmış.
Kendini değiştirmiş.
Kendini değiştirmiş. Kadından gelen o pozitif mesajı görmüş. Veya başka bir öykü biliyorum. Oldukça çekingen bir erkek. Sosyal olarak pek girişken değil. Ama kadın, evlendiği kadının şefkati ve merhameti ve insaniliği çok yüksek. Eşinin o çekingenliğini hiç eleştirmemiş.
Yani kişilik özelliğini, yapısını
görmüş.
Görmüş ama hiç yüzüne vurmamış, eleştirmemiş.
Kabullenmiş.
Evet.
Deşmemiş. Yavaş yavaş adam o rahatlık içerisinde, güven içerisinde adım adım açılmış.
Evet.
Erkek şey diyor, yani bu eşimle bambaşka bir hayat yaşamaya başladım. Sosyalleştim. Eşimin hep beni desteklediğini bilirim diyor. Kadın da adam sosyal çekingen ama diğer özellikleri de adam gibi, adam problem yok.
Evet.
O boyutunu, hani sen ne biçim adamsın, sen tersi de şöyleydi mesela, şöyle yapabilir. Sen ne biçim adamsın, sen işte erkek değilsin, sen sert şey değilsin, girişken değilsin, şöyle değilsin. Acayip eleştirsel bir tutum da alabilirdi.
Niye bu kadar geri planda kalıyorsun?
Aynen öyle.
Niye öne çıkmıyorsun?
Kadın erkeğin halini anlamış, kabullenmiş, insani bir tutum şey yapmış. Aslında istediği şey de yavaş yavaş da bir düzeyde olmuş. Olan şeyi de kabullenmiş. İnsanlığın değişik halleri vardır.
Evet.
Kabullenmek, uygun davranmak mümkün. O zaman özeti şu, cümlenin şeyi şu. Eş olmak oldukça yakın ilişki demektir. Eşler birbirlerini rahatsız hale getirebileceği, hasta hale getireceği gibi birbirlerini iyileştirebilecek güce de sahiplerdir. Her
güce ve potansiyele sahiplerdir.
Yani.
Vezir de edebiliriz, rezil de edebiliriz gibi. Evet, değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, profesör, doktor, psikiyatrist Medaim Yanık'la evlilikler ve ilişkiler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, enteresan bir konuyla devam etmek istiyorum, bir soruyla izin verirseniz. Yani biz böyle eş terapileri derken işte bazen işte ayrılıklar, kavgalar, yaşlılıkta nasıl oluyor? Sizin hem klinik gözleminiz hem belki araştırmalarda yaşlılar bir şekilde artık hani bir anlamda daha mı az mesela kavga ediyorlar? Daha mı iyi anlaşıyorlar? Bir şeyleri aşmış mı oluyorlar? Size gelen örnekler var mı bu konuda mesela? Terapiye başvuran yaşlılarda var mı? Yaşlı çiftler. Onların durumu nedir? Hiç konuşmuyoruz.
Şimdi genellikle Feyzullah, psikolojik sıkıntılar yaşla beraber en anlamda bir azaldığı kabul edilir. Yani insanın yaşlılıkla beraber bir daha dingin hale geldiği söylenebilir. Toplamda Alzheimer gibi hastalıklar, bir dizi şeyler olabilir ama bir psikolojik olarak daha bir bilgeleşme, en genel trend odur. Genellikle evliliklerde bir yaşla beraber bir toparlanma daha olduğu bilinir. Ama birkaç trendten biri, hani diyelim ki aslında şu mümkün, yani gençliği nasıl yaşlılığı da öyle giden evlilikler hep aşağı yukarı aynı düzeyde gitmiş. Zamanla daha iyiye giden evlilikler, yaş arttıkça aralarındaki çatışma azalmış, uyum artmış, desteklemeye daha fazla başlamışlar, daha fazla birbirlerine uyumlu hale gelmişler. Veya aslında evliliklerin başından itibaren başlayan şey artık yaşlılıkta tahammül edemeyecek, kopacak noktaya gelmiş çiftler var. Yani birkaç tane trendin eş zamanı, ana üç tane büyük trend. Başladığı gibi de gidebilir, giderek iyileşebilir, yaşlılıkta daha pozitif dönemlerini yaşarlar. Geçmişte baktığında acı günleri olabilir ama bunu aşmış, daha iyi bir durumdaymış gibi görünebilirler. Veya artık aralarındaki sorun giderek büyür, yaşlılıkta tahammül edilmez hale gelir. Aslında bu üçü de mümkün. Nitekim istatistikler de bunu gösteriyor. Bazı çiftler mesela boşanmalarda en sık ilk beşte, biliyorsun, ilk beş yılda boşanma oluyor.
Evet.
Aslında ama en sık bu. Diğer her yaşta bir boşanma oluyor. Boşanmanın bir böyle bir belli bir yüzde de olduğu alan da 60-65 sonrası. Bazı çiftler aslında baştan beri birbirleriyle pek iyi değiller. Veya diyelim ki 40'lı 50 yaşlarında hayat görüşleri farklılaşıyor, beklentileri farklılaşıyor. Bazıları da aslında boşanmayı kafaya koymuş ama çocukları evden uçurtmayı, evlendirmeyi, ayakları üzerine durabilmeyi sağlıyorlar. Kafalarında aslında boşanma var iki tarafında.
Evet.
Bir taraf, bazen bir tarafın, bazen iki tarafın, bir nevi ertelenmiş boşanma dediğimiz bir şey. Çocuklar kendi ayakları üzerine durabilecek, evlendirecek hale geldiklerinde artık beraber yaşayamayız diyen çiftler oluyor. Bazı çiftlerde hani ayrılmıyor ama öyle bir didişir hale geliyor ki yaşlılık daha yönetilemez hale geliyor. Şimdi yaşlılık bir yandan bilgelik oluşturuyor ama bir yandan da daha bir esneklik azalması oluyor. Alternatifleriniz de azalıyor. Daha rutin ve hayatın içine giriyorsunuz. Diyelim ki daha fazla beraber kalma olasılıkları oluyor. Eskiden diyelim ki ikisi işe gidiyor veya kadın evde, erkek
evet,
işte, emekli oluyor.
Mesela emeklilik nasıl yansıyor?
Emeklilikte daha fazla gün, vakit bir araya getiriyor. Bu bazı çiftleri artık bir yeni balayı dönemine dönüştürüyor. Çocukları da büyümüşse bir rutin hayat oluşturuyorlar. küçük geziler yapıyorlar. Kendileri için bir gündelik hayat ritmi oluşturuyorlar. Bir şekilde memnun oldukları bir hayat kuruyorlar. Bir yakınlaşma oluyor aslında, bir ikinci balayı gibi.
Hayat. Bir kısmı için ikinci balayı.
Bir diğer kısmı için acayip bir savaş alanına dönüyor. Çünkü niye? Dengeyi şöyle kurmuşlar. Bir çocuk, adam dışarıda, kadın evde, sınırlı zamanlarda görüşerek dengeyi kurmuşlar. Veya çocuklarla beraber aktivite yaparak dengeyi kurmuşlar. Evlilik büyük oranda çocuklar üzerinden yürüyor. İkisi de bozulunca denge bozulmuş oluyor. Çocuklar evden gitti, baş başa kaldılar. Ayrı ayrı yaşam alanları yerine mekan olarak, zaman olarak daha fazla iç içe kaldılar. Bir de esneklikleri de kayboluyor. Daha yaşlılık şeydir, bir hayat düzeni ister. Uyku zamanı belli, kalkış zamanı belli. İşte şu çok saatte rutin hapı var. Şu saatte yemeği olması lazım. Şu saatte uykusu şey dinlenecek. Bu rutini bozabilecek herhangi bir şeye karşı tahammülleri de olmuyor. Ve yaşlılar eğer kavga etmeye başlarlarsa da hani bir felaket oluyor. Çünkü birbirlerine dayanışma açısından da aslında en ihtiyacı oldukları dönemler. Mesela şöyle çalışmalar var. Kalp yetmezliği var kişilerde. 100 kişi eşit aynı oranda kalp yetmezliği var. Evli ve mutlu olanların yaşam ömrü daha uzun oluyor. Niye? Diğer eş ilacını veriyor, bakımını yapıyor, tıbbi belirtileri önceden görüyor, sağlıkla ilgili süreçlerde destek oluyor. Ama eğer mutsuz veya tek başına yaşıyorsa, fiziksel bir hastalıktan ölme olasılığı geniş kitleler içinde ortalamasında daha fazla oluyor. Şimdi bu yaşlılıktaki evlilik sorunları çocukları da başka açıdan kuşatan mesele. Bu çiftler bazen çocuklar tarafından getirilir bize.
Evet.
Yani çünkü çocuklar artık bunalmıştır. Anne babalarının bir halinden bir nevi kendi eşleri adına utanırlar. Kendi torunlarının anne babalarının hallerini, çocukların anne babalarının hallerini anlatmakta zorlanırlar. Çözüm bulmakta zorlanırlar. Yaşlı kişiler için özelleşmiş terapiler zordur. Terapilerde esnekliklerini kaybederler ve terapinin gündelik şeyine de pek alışık değillerdir. Bayağı büyük bir çıkmaz oluşabilir. Yani ev bir savaş alanına dönüşebilir. İki taraftan biri evi terk etmek isteyebilir. Çocuklarına
evet.
Sığınmak isteyebilir. Bu diğer tarafta bir düzen bozabilir. Fena bir şeydir aslında. Yani der ki yaşlılıkta dert vardır ama evliliğin kötü gitmesi yaşlılıkta özellikle büyük bir dert oluşturur. Hem kişilere hem de çocuklarına, yakın çevrelerine.
Evet. Yani şeyi çok tabii sık duyuyoruz da hani gençliğinde çok hani acılar da çekmişler eşlerinden diyelim, sıkıntı da duymuşlar ama bunlar hani geçmişte kaldı, geride kaldı. Artık adam da bir anlamda durulmuş bir şekilde. Artık o kadar eziyet de etmiyor. Onların tabiriyle çok eziyetini gördüm ama şu an öyle değil. Bunu çok duyuyoruz ama bazen bu şey devam ediyor. Yani karşılıklı da olabilir, bir taraftan da olabilir. Devam edebiliyor. Gerçekten de hani zor bir, yani çok nadir de olsa zor değici bir deneyim. Tabi burada da hani şey olarak hem iyi hem şey örnekler de var. Tabii yaşlılıkla çok hani örnek olacak evlilikler de var. Hani gençlere örnek olacak.
Çoğunluğu aslında bir şekilde daha fazla uyum sağlıyor.
Evet.
Ama boşanmalarda bir tık artıyor mesela şeyde. Ama çoğunluğu tabii daha iyi hale geliyor. İnsanlar zaman içinde çoğunluğu ortalama daha öğreniyor.
Evet.
Daha eşiyle bir nevi olgunlaşma evresinde daha sahip çıkıyor. Daha bir arada olmaya alışıyor.
Evet.
Çok yönlü şey mümkün, hangisi başımıza geldiğine. Hani böyle genelleme yanlış işte. Yaşlılıkta insanlar bilgi olur. Bayağı inatçı keçi de olabilir.
Aynen.
Bütün huysuzun teki de olabilir. Hani yaşlılıkla ilgili iki şey. huysuz ihtiyarla bilge ihtiyar yan yanadır ve aslında hayat içinde mümkündür bu şey.
Evet, o yüzden hep genellemelerden kaçınıyoruz. Evet. Yanlış anlaşılmaya da müsait. Didişme derken hocam, doğrudan belki akılla gelen bir soru da eşler arasındaki bu güç mücadelesi meselesi. Bu eşler arasında bu güç dengesinin nasıl olacağı, yani aslında kimin dediği olacağı meselesi yıllardır, yüzyıllardır tartışılan bir mesele. Buna da biraz şöyle bir değinelim istiyorsanız son kalan vaktimizde.
Peki. Şimdi aslında biz evlilikte eşler bazen böyle bir güç mücadelesinde bulunurlar. Şey şudur, güç mücadelesinin ana tarzı şudur. Kimin dediği olacak? Yani karar alma sürecinde diyelim ki kimin borusu ötecek? Şimdi eşler bazen bu bayağı bir güç mücadelesi içinde olabilir. Özellikle evliliklerin başında erkekte veya kadında, çoğu zaman erkekte ama aynı zamanda kadında, böyle baştan işler nasıl başlarsa öyle gider felsefesinden kalkarak bir nevi kendi hayat prensiplerinin borusunun öttüğü bir kendi krallığını kurma peşine düşerler.
Bazıları ilk günden, hatta nişanlılıktan bile
yapmaya çalışırlar. Evet. Aslında iki taraflı böyle bir güç mücadelesi evliliği sakatlar. Yani evlilik aslında bir güreş meselesi değildir. Yenen yenilen meselesi değildir. Yani bir boks maçı değildir.
Bunun kazananı olmuyor aslında.
Kazananı olmuyor. Yani şöyle, eşini dövdüğün zaman dayağı sen yemiş oluyorsun aslında. Fiziksel anlamda söylemiyorum. Yani yenilen kişi, zayıf kalan kişi sana yar olmuyor aslında. Zayıflığı sana dönüyor. Çünkü eş olmak iki tarafın gücünün toplamından çıkan şey demek. Bir tarafın zayıf kalmış olması, onu yenmiş olman, onu zayıflatmış olman toplamda ikinizin oluşturacağı sinerjiyi aslında azaltıyor.
Evet, yani şey der, kendi bindiği dalı kesmek ya da hani gemisine bir kere delmek gibi bir şey yani.
Şimdi mesela bir şey düşünün. Diyelim ki bir güç, evdeki güç ne demek? Kararı kim verecek? Kimin aslında dediği, evet, olacak? Kim aslında dediği olacak? O. Bir 100 puan düşünün. Diyelim ki 100 erkekte, 0 kadında. Herhalde tiranlık hani, değil mi? Bu evlilik değil, tiranlık.
Evet.
Yani 90'a 10 padişah ve hizmetçisi falan gibi. Bir taraf 80'e 20, yani gücün 80'ini şey, diktat, bu da başka bir şey herhalde. Ne diyeceğiz?
Evet.
Yani 70'e 30 yine problemli bir dağılım. Şimdi eşlerdeki güç dağılımı birbirine yakın olması lazım. Hani burada 60-40 aralığı, benim bulabildiğim formülasyon şu. Niye hoca %50-50 demiyorsun? %50-50 de güç mücadelesini başka bir şeye dönüştürüyor. Çetele tutmaya başlıyorlar bu sefer.
Evet.
Yani burada senin dediğin oldu, burada benim dediğim olacak. Burada sen yaptın, burada ben yaptım. Hani bizim meşhur hikayemiz var ya, anne çocuk anne baba, evet, diye sesleniyor.
Evet.
Anne diyor ki bu sıra baban da baba diye bağır diyor.
Evet. Evet.
Yani böyle bir çetele tutmaya işlerde olmaması gerekiyor. Bunun yerine diyelim ki güç dağılımında aslında 60-40 aralığında mesele bazlı ve bir demokratik, adaletli bir karar alma sürecinin olduğu bir hal olması lazım. Hı. Mesele bazlı şu: her seferinde 60'ı alan bir taraf değil. Bazı meselelerde 60'a 40, 60 erkeğe, bazı meselelerde 60 kadına geçiyor. Mesele bazlı bu. Evet. Sabitlemiyorsun. Karar alma sürecinin adil olması da şu: yani bir müzakere ile, bir mesele var, istişare ile, bir karar alma sürecinin ikna ile olan bir şey. Diyelim ki bir ev alacaksınız. Bir yerde ev almak istiyorsunuz. Kadının ve erkeğin eve bakış açısı farklı olabilir.
Evet.
Birisi şurada isteyebilir, birisi şu başka yerde isteyebilir. Biri site isteyebilir, biri ne bileyim işte daha bağımsız bir yapabilir. Mekanları anneme yakın, babam ve bizimkine yakın tartışmalar olabilir. Şimdi önemli olan burada bir uzlaşma sürecinin olması ve bir aralarında bunun müzakere etmeye, ikna etmeye dayalı bir şey. Hani ben bunu yapacağım, sen ne yaparsan yap. Ben buraya gittim, sen arkandan gelirsen gel, gelmezsen işini sen bilirsin. Türünden.
Ya da ben bu evin şeyiyim, reisiyim, bana itaat et.
Evet.
Sözde, lafta itaat.
Evet.
Yani bu bir müzakere dediniz, o çok kritik bir şey. Yani eşle paylaşma, yapılacak, edilecek şeyleri. Yani ben şunu gördüm. Tabii şaşırıyor insan ama tabii bir taraftan da şeyde. Bir gün telefon geliyor. Kadın diyor ki, hocam diyor, mesaj attı. İşte eve emlakçılar gelecek, onları al. İlan asacaklar. Evi satıyormuş. Ama hani bak, evi satacağız, şöyle böyle ihtiyacımız var, şuradan almayı düşünüyoruz. Düşünüyorum, sen ne dersin? Yok. Emlakçı gelecek, haberin olsun. İşte kapıyı aç onlara. Tamam, yine şey, son karar verebilirsin ama müzakere et, danış, fikir al, haberdar et. Bu önemli bir mesele, çok önemli bir mesele. Kuru kuruya öyle itaat etmesini istemek belki biraz şey olabilir, o adaleti zedeleyebilir. Orada mesela bazen sizin o yine verdiğiniz bir örnek vardı, onu hatırlıyorum. İşte kadın da erkek de çalışıyor, kadın parasını adamı vermek istemiyor ki tamam, doğal olabilir. İşte annesiyle birlikte bir şeyler planlıyorlarmış. Ondan sonra demişti yani, İslam'a göre böyle benim şeyimi alamaz. Sen bana bakmakla yükümlüsün. Adam da o zaman, sen de benim her dediğimi yapacaksın. Benim sözümden çıkamazsın o zaman deyip böyle bir karşılık vermişti. Yani burada adalet hissi, müzakere, gönül alma hissi çok önemli. Burada belki şeyden de hocam bahsedebiliriz. Ne dersiniz, bu Gottman'ın bir şeyi vardı, önerisi vardı eş terapilerinde. Eşinin gücünü kabul etme. Evet. Yani onu nasıl çevirebiliriz?
Eşin
nasıl,
etkisini açık olmak.
Etkisini açık olmak.
Özellikle Gottman bunu erkeklere öneriyor.
Evet.
Diyor ki kadınların etkisini açık ol karar alma sürecinde. Çünkü hani erkek adam karı sözü dinlemez şeyin karşıtı, hı hı, olarak bir şey. Eşinin seni etkilemesine izin ver.
İzin ver.
Şimdi ne olursa olsun güç dengesinde bütün dünyada ortalamada kadın erkekler bir basamak üstte. Hani bu 60'a 40 da diyelim ki 55'e 45, 60'a 40, işte 52'ye 48, neyse bir şey. Mesela bazı şeyde biraz bir erkek baskınlığının var olduğunu, pratikte işleyen bir sistemde var olduğunu kabul etmek lazım. Bunda Gottman bunu bildiği için, bunu gördüğü için pratik bir işle uğraşıyor. Yani daha böyle eşitlikçi bir mücadele yerine pratikteki bir hale etki etmeye çalışıyor.
Evet, bu Amerika kökenli.
Amerika kökenli.
Uzman, araştırmacı.
Uzman tabii şey, hani seküler, hiç şeyi yok. Erkeğe eşinin etkisine açık olmayı, kadın seni etkilesin diyor. Bırak diyor, etkilesin.
Evet, hatta şöyle söyle diyor mesela, direkt hani tavsiyelerinden biri. Ha bak, ben bunu hiç düşünmemiştim. Bak çok haklısın hanım. Ha, çok doğru söyledin hanım. Ha bak, iyi olur aslında. Yani söyledi eşiniz bir şey teklif etti. Size de makul geldi. Bunu bu şekilde ona karşı yansıt, ifade et. Ha evet, ben bunu hiç düşünmemiştim. Bak ne kadar doğru düşündüm. Mesela bu pozitif de bir şey bir taraftan. Eşi de etkileyebilir.
Bizim tarihimizde bunun etkisi hatırlar mısın? Şeye, Hazreti Peygamber şeye gitmek istiyor. Mekke'ye gitmek istiyor. Medine döneminde.
Evet.
Şeye gidecek. Yani Kabe'yi ziyarete gidecek.
Ziyaret, evet.
Yolda Mekke'de müşriklerle karşılaşıyor.
Evet.
Bir anlaşma yapması gerekiyor.
Evet.
Bir anlaşma yapıyor ve evet, geri dönecekler.
Evet.
Ashab bundan hoşlanmıyor. Yani bunu bir geri çekilme ve şey, kendisi bunu söylese bile dinlemiyor gibi, ilk defa peygamberi dinlemedikleri bir
neredeyse o şeye geliyorlar, anlayamıyorlar çünkü yani işte savaşmak istiyorlar belki.
Hazreti Peygamber'in eşi
Ayşe validemiz
diyor ki, galiba Hazreti Ayşe olmayabilir, diyor ki sen diyor tıraş ol diyor, sen eyleme geç diyor, yap diyor. Onlar arkandan gelecektir.
Gelecektir nasıl olsa.
Hazreti Peygamber eşinin dediği şeyi yapıyor ve gerçekten teorik olarak karşı çıkan şeyler peygamber eyleme geçince hepsi arkasından uyum sağlıyor ve gidiyor.
Düşünsenize şöyle bir ortam olsa, zaten hani stresli bir durum, işler böyle biraz sıkıntılı gidiyor. O sırada ne yapacağını düşünüyor ve belki müzakereler. Hanım oradan bir şey söylüyor. Şimdi bizim olsa mesela, düşün, biraz karikatürize edeceğim ama sen dur hanım, şimdi yani işimiz var. Hele dur bir dakika, dur şimdi, sus, benim kafamı karıştırma. Sen dese diyebilir.
Değil.
Ama dememiş.
Dememiş. Yani orada haklı şeyi görünce eşten gelen etkiyi kabullenmiş ve onun dediğini, tavsiyeyi hayata geçirmiş ve olan şey de pozitif bir bir hal.
Evet hocam.
Çünkü bu güç mücadelesinde gücün çok baskın olmuş olması, mesela diyelim ki bir 20'li yaşlarda evlenmiş, erkek çok baskın, kadın çok silik, 90'a 10, 80'e 20. Uzun süre baskılanma süreci aslında kadını güçsüz ve hatta zavallı, zayıf hale getiriyor. Yarın bu sefer de çocuğuyla ilgili şeyleri beceremeyen konumuna düşüyor. Çocuğun okuldaki haklarını savunamayan veya okul şeylerine gidemeyen, bu sefer de adam niye bütün işleri sen yap ya bana kalıyor, niye bir çocuğun şeyini bile yapamıyorsun? Ama kardeşim sen yaptın, bastırdın, baskıladın, zorladın, yaşam alanı vermedin, büyümesine izin vermedin, karar sürecine katmadın, baskı baskı baskı, kontrol kontrol kontrol, eşin zayıf hale geldi, gelişemedi. Çünkü doğal olarak gelişmesi gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu veya tersi bir şey, bir kişi sizi dinlemiyor, dikkate almıyor, sözünüz geçmiyorsa duygusal olarak eşten uzaklaşıyorsunuz. Bu da aslında evliliklerde bir kopmaya sebep oluyor. Paralel yaşamlara, iki ayrı yaşama sebep oluyor. Her şartta bir eş ilişkisinin bir baskınlık güç mücadelesi yerine bir uzlaşma, müzakere, ortak karar alma, ikna sürecine dönmesi gerekir.
Evet hocam. Peki, süremizin sonuna gelmiş olduk. Burada bu meseleyi sonlandıralım hocam. Önümüzdeki programlarda belki bu güç mücadelesi ya da bazı işte kavgalar, sorunlar üzerinden belki biraz tatsız meseleleri de konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet kıymetli dinleyenler, bu haftalık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
Hayırlı akşamlar efendim.